Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın gölgesinde programıyla daha birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçen hafta genç Cihangir Sultan Mehmed'in Konstantiniyye'yi İstanbul eyleyip peygamber müjdesine nail olabilmek için ortaya koyduğu inanılmaz gayretlere dair bir girizgah yapmıştık. Bugün de inşallah fethe dair kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dostlar, Konstantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir buyuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine mazhar olmayı kafasına koyan Sultan Mehmet, hiç vakit kaybetmeden Edirne'de hummalı bir faaliyete girişir. Ve burayı bir nevi teknoloji merkezi haline getirerek iril ufaklı pek çok top döktürür, yeni yeni denemeler yapar. Tarihte topçu parkına sahip ilk hükümdar olan genç hünkâr, yine Efendimizin "Düşmanlarınız için elinizden geldiği, gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat ediniz, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır" hadisinin manasının derinliğini çok iyi kavramış, geleceğin savaşlarının hep atan silahlarla kazanılacağının idrakine varmıştır. Peygamberimizin hadisinden ilham alarak topçuluğun stratejik önemini çok iyi idrak eden Sultan Mehmet, top teknolojisine en büyük yatırımı yapan hükümdar olarak da tarihteki yerini alır. Ondan evvel topçuluk bütün dünyada küçük görülen, daha çok sesiyle düşmanı ürkütmek için kullanılan bir silahtır. Büyük kaleleri yerle bir edeceği akıldan bile geçmez. Hele meydan muharebelerinde savaşın neticesine tesir edileceğine dair katiyen inanılmazdı. Değerli dinleyiciler, fetih çalışmalarının yoğunlaştığı 1452 yılı yaz aylarında istediği ücreti alamadığı için Bizans İmparatorluğu'nun hizmetinden ayrılarak Sultan Mehmet'in hizmetine giren Macar asıllı top döküm ustası Urban da Sarıca Usta ve Mimar Musluhiddin'in yanında Edirne'deki top döküm faaliyetlerine iştirak eder. Ve biri burada, diğeri de kuşatma meydanında olmak üzere iki tane çok büyük top döker. Şahi adı verilen bu büyük topların balistik hesaplarını bizzat genç Hakan yapar. Urban ise sadece döküm işinde emeğe geçer. Çünkü Macar dökümcü, Konstantiniyye ve hatta Babil surlarını yerle bir edecek top imal edebilirim. Sanatımdan eminim, fakat ne kadar mesafeye atabileceğini tahmin edemem diyerek balistikten anlamadığını itiraf eder. Bundan dolayı Urban'ın fetihteki rolü Batı tarihlerinde abartıldığı gibi değildir. Dolayısıyla bu buluştaki şeref Bizans'ta tarihçi Dukas'ın ifadesiyle tamamen Sultan Mehmet'e aittir. Tarihçi Tursun Bey, bunların birinin taş güllesi El Buruz Dağı'nı dokunsa dağın birazı havaya ve bir kısmı deryaya dökülürdü diye mübalağıyla ejderhaya benzettiği bu şahi topu, topçuluk ve kuşatma tarihinde adı geçen topların hiç şüphesiz en büyüğüdür. O zamana kadar misli görülmemiş olan bu savaş aleti, 3 ay süren meşakkatli bir çalışma ve gizli tutulan sertleştirme usulleri ile kalıbı hazırlanır, daha sonra da kalıptan çıkartarak soğutulur. Ejder'in ilk denemeleri Edirne'den Cihannuma denilen sarayın önünden yapılır. Halkın heyecana kapılıp korkmaması, hamile kadınların çocuklarını düşürmemeleri için atış yapılacağı önceden tellallar dolaştırılıp her yerde ilan edilir. Tunçtan yapılan bu topun taş ağırlığı, mermilerin ağırlığı 600 kilogram kadardır. Fakat Şahi adı verilen bu devasa topun granit gülleleri 2 saatte doldurulabildiği için günde ancak 7-8 defa atış yapabilmektedir. Onun yanında topun soğutulması da ayrı bir problemdir. Sultan Mehmet burada da dehasını konuşturacak ve dünyada atış sonrasında ateşli silahın üzerine zeytinyağı dökmek suretiyle yağ ile makine soğutulmasının mucidi unvanının sahibi olacaktır. düşmanın yüreğini ağzına getiren böylesi bir teknoloji harikası yapılmıştır yapılmasına, ama bu topları Trakya'dan boydan boya aşırıp Bizans önlerine götürmek bile başlı başına bir meseledir. Gerçekten de bu yeni bir çağın kapılarını aralamaya azmetmiş bir millet, askeriyle el ele verip yek vücut olarak bir destan yazarcasına dile kolay tam 2 ay boyunca binbir zorluklarla bu topları sürükler. Bu paha biçilmez savaş makinalarını saldırıdan korumak için önden atlılar girip etrafı kollar. Ve 200 kazmacı yolları tesviye için onları takip eder. Yolda topa nazar değmemesi için önlerinde soytarılar oynar. Böylece kafileye bakanların gözü ilk olarak topa değil soytarılara ilişir. Ve neticede Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz ve tahminlere göre böylesi zor şartlarda irili ufaklı 56 tane top Konstantiniyye önlerine ulaştırılır. Gerçekten de Sultan Mehmet inanılmaz bir gayretin canlı heykelidir. Gece demez, gündüz demez, maddi ve manevi gücünü beraber yürüterek çalışır. Zamanının bir tarihçisi bu günleri gerek padişahın, gerek devlet ricalinin, beylerin, paşaların, ordunun, hülasa bütün bir milletin fetih günlerindeki o hallerini, hizmet kuşağını çift kuşandılar, bir yılda yapılacak işleri bir ayda, bir ayda yapılacakları bir günde başardılar diyerek anlatır. Evet, hazırlıklar adım adım tamamlanmış ve vakit iyice yaklaşmıştır. Artan sancılar kutlu bir doğuma gebedir. Fethin emareleri ufukta gözükmüş, yürekler yakan, kaç asırlık hasret, tarifsiz bir coşkuya dönüşmüştür. Kıymetli dinleyiciler, şehirlerin kraliçesi kabul edilen Konstantinopolis, eski görkem ve zenginliğini kaybetmekle birlikte, o günkü dünyanın en büyük şehridir. Sahip olduğu coğrafi mevki, son derece korunaklı bir limana sahip oluşu, deniz ve ticaret yolları üzerinde bulunuşu, bu Bizans başkentini her bakımdan eşsiz kılmaktadır. Bunların ötesinde Bizans Ortodoks aleminin en büyük dini merkezidir ve dünyanın en büyük mabedi Ayasofya buradadır. İmparator Konstantin bu dünya incisini kaybetmemek için her yolu dener. Avrupa'dan yardım için Papa tarafından şart koşulan Katolik Kilisesi'yle birleşmeyi dahi kabul etmek zorunda kalır. Fakat bu hareket Ortodoks halkta büyük bir nefret uyandırır. Çünkü onlar 1204'teki Latin istilasının acı hatıralarını hala unutmamışlardır. Mezheplerine vatanlarından daha fazla bağlı olan Bizanslılar imparatorun bu faaliyetini küfür sayarlar. İmparator 11. Konstantin'den sonra en yüksek dereceli devlet adamı olan Grand Duke Notaras, Konstantinopolis'te kardinal şapkası görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim diyerek bu iki Hristiyan mezhebin birleşmesine karşı çıkanların başında gelir. Değerli dinleyiciler, eski dönemlerde dünya ticaret trafiğinden uzak düşmemek için bazı şehirler deniz kenarlarına yakın kurulurdu. Böylece şehri saran deniz tabii bir koruma sağlar, karaya bağlanan bölümüne de sağlam bir sur örülerek güvenli bir çember oluşturulurdu. Konstantinopolis de bu modele uyan tipik bir şehirdir. Altın boynuzda kurulan Doğu Roma'nın merkezinin etrafını çeviren bu surların toplam uzunluğu 22 kilometredir. Ve bu surlar Konstantinopolis'i dünyanın belki de en korunaklı şehirlerinden biri yapar ve onu girilmez kılarak Doğu Roma'nın 1000 yıl ayakta kalmasını sağlar. Osmanlı ordusunun taarruzunu karşılayacak olan bu kara surları aşılması adeta imkansız, dışarıdan içeriye doğru 3 sıra savunma dizisi oluşturur. Böylece 3 kademeli olarak oldukça güçlü inşa edilen İstanbul surları, tarih boyunca dünyanın en güçlü devletleri tarafından defalarca kuşatılmış olmalarına rağmen bir türlü aşılamaz. Topun icat edilip geliştirilmesine kadar ne Persler ve Slavlar, ne Peçenekler ve Hunlar, ne de Müslüman Araplarla Osmanlılar hep bu surlara çarpıp gerilemek zorunda kalırlar. Ve o zamana kadar yapılan 28 büyük kuşatma başarıyla püskürtülür. Hatta bu surların sağlamlığı öylesine dillere destan olmuştur ki, papazlar ve keşişler tarafından hep şu söylene gelmiştir: yeryüzünde Hazreti İsa'ya inanan Hristiyanlardan tek bir kişi bile kalmasa ve bütün dünya onlara düşman olup hepsi bu kalenin fethine çalışsalar, bu İstanbul surlarının bir taşını bile alamazlar. Ayrıca Konstantinopolis tarihi boyunca bütün bu çetin saldırıları göğüsleyip kuşatmaları başarıyla püskürtünce, halk arasında şehrin Meryem Ana tarafından korunduğu ve ele geçirilemez olduğu yönünde bir inanç doğar. Kıymetli dinleyiciler, tarih boyunca 28 büyük kuşatmayı atlatan Bizans, aşılmaz surlarını daha da sağlamlaştırarak 29. savunmasına hazırlana dursun, Genç Kartal Sultan Mehmet bir mübarek cuma günü 23 Mart 1453'te Edirne'den tarihin akışını değiştirmek üzere yola çıkar. Ve 2 hafta sonra yine mübarek bir cuma günü Konstantinopolis ufuklarında gözükür. Akşemseddin'den Akbıyık Dede'ye, Molla Hüsrev'den Molla Gürani'ye birbirinden kıymetli nice ruh mimarlarını yanına alan hünkâr, bütün ordusuyla cuma namazında yüzünü secdeye koyup gözyaşı döker. Bütün tıkanıklıkları açan yegane güç olan Ya Fettah'tan fetih dilenir. Cuma namazından sonra kuşatmanın başlaması emriyle birlikte veliler, alimler, mürşitler cepheleri tek tek dolaşarak zafer muştularıyla gazileri cesaretlendirirler. Sultan Mehmet, İslami ananeye uygun olarak Mahmud Paşa'yı imparatora göndererek kan dökülmeden şehrin teslimini, bu yapıldığı takdirde halkın canına ve malına hürmet edileceğini bildirir. Son imparator ise sorumluluğu üzerine alarak bütün bu teklifleri reddeder. Artık hükümdarın iki dudağı arasından fetih buruğu çıkması için hiçbir engel kalmamıştır. Kuşatmaya katılan Osmanlı kuvvetleri 76 bin askerden oluşur. Bütün hazırlıklar en ince ayrıntısına kadar tamamlandıktan sonra 12 Nisan şafağında topçu bataryaları besmele ile ateşlenerek surları bombalamaya başlarlar. Topların yürek ürkerten gürültüleri şehir halkının kuvve-i maneviyesini sarsar, adeta bir panik havası oluşur. Bu dehşete karşı halkın moralini yükseltebilmek için sarayda bulunan Hazreti Meryem tasviri sokaklarda dolaştırılmaya başlanır. Bu arada lağım işinden iyi anlayan Sivaslı ve Tokatlı askerler var güçleriyle yer altından lağımlar açarlar. Açılan dehlizler tahta dayanaklarla tutturulur. Daha sonra tahta dayanaklar ateşe verilir, yanan dayanakların çökmesiyle birlikte üzerindeki kale duvarları da çöker. Fakat açılan bu gedikler ve yıkılan duvarlar, kadın erkek bütün şehir halkının muazzam gayretiyle derhal kapatılır. Hatta elde yeterli taş olmadığı için bir kilise yıktırılıp taşları dahi kullanılır. Bütün bunlar olup biterken papalığın gönderdiği 4 büyük Ceneviz gemisi Konstantinopolis önlerinde gözükür. Gemiler tepeleme mühimmat ve askerle doludur. Osmanlı donanması bunları durdurmak için harekete geçer, fakat Leventlerin can siparani vuruşmalarına rağmen gemi ve hava şartları avantajını iyi kullanan düşman donanması Osmanlı donanmasından sıyrılarak Haliç'e girmeyi başarır. Kuşatmanın ilk günlerindeki bu unutulmayan başarısızlık askerin maneviyatını kırar. Askerle birlikte ilim adamları ve kumandanlar arasında ciddi bir huzursuzluk belirir. Bunun üzerine sultan derhal harp divanını toplayarak onlarla bir araya gelir. Tacizade Cafer Çelebi, beyler, vezirler ve bütün yiğitler toplandıktan sonra sultanın onlara gerçek bir devlet, gerçek bir komutana yaraşır bir şekilde şöyle hitap ettiğinden bahseder: 3-4 parça gemi gelmek ile şikeste hatır olup savaşa gevşeklik göstermek doğru değildir. Ümit kesmeyiniz. Gaza ve cihat emrolunduktan bu yana kafirlerin boyunları gazilerin kılıçlarının kınıdır. Kimse ecelinden önce ölemez ve eceli gelince de tehir olamaz. Öyleyse düşmanın çokluğundan üzüntü ve kedere gerek yoktur. Şöyle ki bize şehitlik nasip olursa mutluluk bizimdir. Eğer onları yener isek dünyada iyi bir at ve ahirette ecre nail oluruz. İki yönden de biz kârlıyız. Er olan düşmandan gocunmaz ve Müslüman olan kafirden kaçmaz. Onların yardımcısı lanetli kafirler ise sizinki Allah tarafından gönderilen meleklerdir. Sultan Mehmet'in bu ümit veren sözlerine rağmen durum gerçekten kritiktir. Düşmana asker ve lojistik destek gelmesi kuşatmayı uzatacağı için tehlike baş göstermiştir. Bunun yanında ortalıkta Papa'nın büyük bir Haçlı birliği topladığı haberleri dilden dile dolaşmaktadır. Aziz dinleyiciler, Sultan Mehmet her türlü olumsuzluğa rağmen öyle kolay pes edecek biri değildir. Evet, olmazlar oldurulmalı, yeni yollar bulunmalı ve bu fetih muhakkak gerçekleştirilmelidir. Çok güçlü olan kara surlarının uzun süre dayanacağı hesaplandığından Haliç'in içindeki zayıf surların tahrip edilerek içeri girilmesi düşünülür. Fakat Haliç'e girmek için önlerinde aşılmaz bir engel vardır, devasa bir zincir. Her bir halkasının ağırlığı 14 kilogram, uzunluğu her bir tanesinin 35 ile 50 santim arasında olan bu zincir, defaatle denendiği ve onca şehit verildiği halde zincir kırılamamış ve kırılamayınca da Osmanlı donanması Haliç'e sokamamıştır. Eğer donanmanın Haliç'e sokulması başarılabilse, Konstantinopol'ün Haliç'ten de zorlanması mümkün olacak. Böylece Hristiyan donanması iki taraftan kıskaç altına alınarak Osmanlıların Haliç'teki surların zorlanmasının önündeki engeller kalkacaktır. Bu gerçekler ışığında genç Cihangir dehasını konuşturarak savaş kurallarını yerle bir edecek bir karar verir. Madem ki Haliç'i koruyan zincir kırılamıyor, o zaman arkadan dolanıp gemiler karadan yürütülerek Haliç'e indirilecektir. Böylece hem düşman donanmasının bertaraf edilmesi hem de Hasköylü ile Ayvansaray arasında köprü yapılarak iki ordu arasında irtibat tesis edilmesi mümkün olabilecektir. Genç Mehmet bu fikri kurmaylarını açtığında onlardan pek çoğu bu fikri çılgınca ve gerçekleşmesi imkansız bulur. Fakat o imkansızlığa teslim olmak istemez. Çünkü imkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazımdır. Ve derhal kurmaylarıyla birlikte bölgeyi gezer, ölçüp biçer, fikir alır, danışır ve denemeye karar verir. Akılları durduran bu cüretkar girişim, ondaki askerlik kudret ve kuvvetinin en tipik örneklerinden biridir. Bu kadar cüretli bir projeye dünya savaş tarihinde ancak Sultan II. Mehmet'le girer. Onun gösterdiği bu cesareti ondan önce harp tarihinde hiçbir kumandan gösterememiştir. Ve derhal Tophane önlerindeki kıyıdan başlayıp Kasımpaşa'ya kadar ulaşan bir güzergah tesviye edilip üzerine kızaklar yerleştirilir. Gemilerin kızakların üzerinden rahatça kayması için kızaklar iyice yağlanır. Bir taraftan da Galata Cenevizlerine bu hazırlıkları duyurmamak için özel tedbirler alınır. Değişik savaş aldatmaları yapılarak hedef şaşırtılır. Aziz dinleyiciler, savaş tarihindeki bu çılgın girişimle o zamanki takvimle 21 Nisan Pazar gecesini 22 Nisan Pazartesi'ye bağlayan gece, 15 ile 22 çiftek küreklerin de içinde bulunduğu 70 kadar hafif gemi, Dolmabahçe sırtlarından Kasımpaşa'ya uzanan bir güzergahtan yüzlerce manda ve binlerce asker eşliğinde yağlı kızaklar üzerinden, kimine göre de içi yağıyla yağlanmış, yuvarlatılmış taşlar üzerinden kaydırılıp tepeler aşılmak suretiyle Haliç'e indirilir. Stefan Zweig, insanlık tarihinde Yıldızın Parladığı Anlar kitabındaki Yıldızın Parlayış öyküsünde bu inanılmaz hadiseyi şöyle kaleme alır. Gecenin karanlığı, düşmanın görme ihtimali ortadan kaldırır kaldırmaz bu mucize yürüyüş başlıyor. Büyük ve yüce olan her şeyde olduğu gibi, sessizce, zekice olan her işte olduğu gibi, iyice düşünüldükten sonra gerçekleşiyor bu mucizeler mucizesi. Ve bütün bir donanma dağları aşıp Haliç'e iniyor. Böyle bir şeyin olabileceğini hayallerinden dahi geçiremeyen Bizanslılar, sabahleyin karşılarında Haliç sularında süzülen Osmanlı donanmasını görünce şaşkınlıktan şok geçirip bir müddet kendilerine gelemezler. Bu müthiş manzaranın şahitlerinden Venedikli Nicol Barbaro, "Bu alçak insanların yaptığı gibi karadan gemi yürütme işi dünyada görülmüş bir şey değildi" diyerek hayretini gizleyemez ve şöyle devam eder. Bizans'ın bir ayda yapamadığını Osmanlı ordusu bir gecede yapmayı başarmıştı. Gemilerin karadan hareketiyle gözleriyle takip edememiş bir kimse için bu inanılmayacak garip bir manzara. Olup bitenleri gözlerimle gördüm, hadisenin meydana gelmesinde hazır bulunmasaydım asla inanmazdım diyecektir. Tarihçi Dukas da bu muhteşem başarısından dolayı genç Cihangir'i Pers hükümdarı Keyhüsrev'le kıyaslar ve şöyle der. Keyhüsrev, denizde köprü yaparak karada yürür gibi köprü üstünde bu kadar asker geçirdi. Bu yeni Makedonyalı İskender ise, yani Sultan Mehmet ise ve bana kalırsa neslinin en büyük padişahı olan Mehmet, karayı denize çevirdi. Ve dalgalar yerine gemileri dağların tepelerinden geçirdi. Bundan dolayı bu adam Keyhüsrev'i de geçti diyecektir. Gerçekten de genç dahi Mehmet'in donanmayı bir kuş misali kanatlandırıp aniden Haliç'e indirmesi olmazları olur yapacağının apaçık bir işaretidir. Koca bir donanmanın göz açıp kapayana kadar Haliç'e indirilmesi aklı başında olan Bizanslılar için bu işin çoktan bittiğinin delili olur. Evet, artık altın boynuz Türklerin hakimiyetindedir. Olmayacak bir şey olmuş, imkansızlık, kararlılık karşısında bir kez daha yenilmiştir. Bu azimin muhteşem bir zaferidir. Bu benim iktidarımın ulaştığı yerlere sizin emelleriniz bile yerişemez diyen çelik iradeli bir adamın görkemli başarısıdır. Aziz dinleyiciler, Konstantiniyye'yi İstanbul eylemek için her şeyini ortaya koyan bu sıra dışı adam, ihtiyaç karşısında yine dehasını ortaya koyarak yeni bir icada daha imzasını atar. Adı Havan Topu'dur. Osmanlı askerleri Haliç'e giremediklerinden dolayı buradaki düşman donanması rahat rahat hareket edebilmekte, Galata taraflarına yerleştirilen yatık yolu mermi atan toplarda bir işe yaramamaktadır. Bunun üzerine Sultan Mehmet, bu işle ilgili ekibi toplayarak Haliç'teki düşman gemilerinin toplarla batırılıp batırılamayacağını sorar. Onlardan olumsuz cevap almasına rağmen her sıradan insanın yaptığı gibi hemen durumu kabullenip pes etmez. Bizzat kendisi bu işin üzerine eğilir ve mermi yoluna dik bir şekil verilerek topların dökülmesini mümkün kılan projesini ortaya koyar. Balistik hesaplarını bizzat kendisi yapıp dökümüyle özel olarak ilgilenir. Galata surları ile Beyoğlu sırtlarına yerleştirilen havan topunun bu ilk örneği Haliç'teki düşman gemilerini teker teker avlayıp batırmaya başlar. Sultan Mehmet'in bu akıl almaz girişimleriyle Baltoğlu Hizmet'in yaraları sarılıp askere moral aşılanır. Bunun yanında dirençleri iyice kırılan Bizans kuvvetlerinde ise ruhen bir çöküntü içine girerler. Çünkü savunma planları altüst olmuş, hiç yoktan yeni bir cephede daha savaşmak zorunda kalmışlardır. Bizans'ın bu şekilde her taraftan sıkıştırılıp adeta nefes alamaz halde bırakılması, imparator en ağır şartları kabul ederek barış teklifinde bulunmaya zorlar. Fakat aylardır fetih rüyasıyla yatıp kalkan keskin bakışlı Kartal, imparatorun gönderdiği elçilere, "Ya ben Bizans'ı alırım, ya Bizans beni" diye kükreyerek teslimden başka hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini kesin bir dille ifade eder. Kıymetli dinleyiciler, Osmanlı Hakanı surları aşmak için beynini çatlatırcasına yeni şeyler düşünür, bitip tükenme bilmez arayışlara girer. İşte bunlardan bir tanesi de yürüyen kulelerdir. Harp kulelerinin eskiden beri kale kuşatmalarında kullanıldığı bilinmekle beraber, Bizans kuşatmasında kullanılan bu kuleler dönemin şartlarına göre çok mükemmeldir. Bizanslılar 18 Mayıs sabahında Topkapı önlerinde bu kulelerden biriyle karşılaşırlar. Topkapı surunun önündeki hendeğin kenarında yüzlerce mühendis, usta ve işçilerin 4 saat içinde yani bir hamlede yaptıkları bu muazzam kule Bizans surlarından daha yüksektir ve adı Kişver Küşa yani ülkeler fethedendir. Konstantiniyye surlarının 10 adım ötesinde yapıldığı halde bu muazzam inşaatın geceleyin hiç farkında olmayan Bizanslılar şafak sökerken karşılarında o heybetli heyulayı gördükleri zaman şeytani bir eser sayıp hayret ve dehşet içinde kalırlar. Konstantiniyye kuşatmasında bizzat bulunup harbi gün gün kaleme alan Nicol Barbaro bu büyük kule hakkında şaşkınlığını gizleyemez ve şöyle der: "Şunu da itiraf edeyim ki Konstantiniyye'deki bütün Hristiyanlar böyle mükemmel bir şey yapmak isteselerdi bir ayda başaramazlardı." Aziz dostlar, haftalardır süren kuşatma neticesinde 4 Bizans kulesi yıkılmış, Topkapı'da büyük bir gedik açılmıştır. Artık son bir hamle için her şey hazırdır. Bununla beraber Sultan 23 Mayıs'ta İsfandiyaroğlu Kasım Bey'i imparatora son kez gönderir. Fakat Konstantin bu son barış teklifini de reddederek ayağına gelen fırsatı teper. İmparator 11. Konstantin'in bu cevabıyla artık savaş hukukunun şartları yerine gelmiştir. Buna göre şehir savaşla düşecek olursa kanunen 3 gün yağma edilecek, halkı esir sayılacak, kiliselerden istenilenler camiye çevrilecek, imparatora harp esiri muamelesi yapılacak ve kimseye izinsiz şehri terk etme izni verilmeyecektir. Bu arada yeni bir Haçlı ordusunun gelmekte olduğu kulaktan kulağa yayılmaya başlayınca Vezir-i Azam Halil Paşa eski fikrini tekrar ederek imparatorun ağır bir vergiye bağlanarak kuşatmanın kaldırılmasını teklif eder. Buna karşılık saçları gibi yüreği de apak olan Akşemseddin Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in Sebe suresinin 15. ayetindeki Konstantiniyye'ye işaret eden Beldetün Tayyibetün lafzının Ebced hesabıyla içinde bulundukları 857 Hicri senesine işaret ettiğini ifade ederek Fethi Mübin'in muhakkak olduğunu müjdesinde bulunarak herkesi sevince gark eder. Artık son hamlenin zamanı gelmiştir. Hazırlıklar tamamlanmış ve padişah komutanlarına yapacakları işler hakkında tek tek talimatlarını vermiştir. 1453 yılının 28 Mayıs gecesi aylar süren zorlu kuşatmanın son gecesidir. Sultan Mehmet bu gece Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Mekke fethinde uyguladığı orijinal bir taktiği hayata geçirir. Efendimiz nasıl Mekke'nin etrafını kuşattığı gece her tarafta binlerce ateş yaktırıp Mekkelilerin direncini kırdığı gibi onun adaşı da aynı metodu kullanarak 28 Mayıs pazartesi akşamı bütün Osmanlı ordusuna büyük bir mum donanması yaptırır. Manzara gerçekten görülmeye değerdir. Marmara'dan Haliç'e kadar uzanan bütün kuşatma haddi boyunca yakılan binlerce kandil, fener, mum, meşale ve ateşle Bizans adeta ışıktan bir çember içine alınır. Bu ışık çemberiyle birlikte binlerce gazinin mübarek dudaklarından yükselen tekbir ve tehlil sesleri dalga dalga Konstantiniyye surlarına çarpıp oradan Bizanslıların kulaklarında yankılandığında halk korku ve panik içinde birbirini çiğnercesine Ayasofya'ya doluşur. Tarihçi Dukas'ın anlattıklarına bakılırsa yerli halkın Ayasofya'ya sığınıp beklenti içine girmesinin sebebi eski bir efsaneye dayanmaktadır. Bazı yalancı falcılar gelecekte şehrin Türklere teslim olacağını, Türklerin askeri kuvvetlerle şehre gireceklerini, Bizanslıları keseceklerini ve Türklerin bu yürüyüşünün Büyük Konstantin yani Çemberli Taş sütununa kadar varacağını, oradan sonra gökten inen eli kılıçlı bir meleğin sütunun yanında bulunan meçhur bir adama imparatora ve kılıcı vererek "Bu kılıcı al ve Allah'ın kavminin intikamını al" diyeceğini, o zaman Türklerin İran hududuna kadar kovulacağını söylemekteydiler. Konstantiniyye'nin dört bir yanıyla birlikte bütün yüreklerinde ışıl ışıl parladığı o özel geceye rahmet yağmurları da iştirak eder. Daha sonra çadırlarına çekilen gaziler, fethin asıl sahibi Cenab-ı Allah'a el açıp dua dua gözyaşı dökerek rahmete iştirak ederler. Atı üzerinde bir o yana bir bu yana koşuşturan genç serdar da kalelerin kapılarını açmak için önce gönül kapılarını açmak lazım geldiğini söyleyip askerlerine oruca niyet etmelerini söyler. Zira oruç onları temizleyecek, arındıracak ve kesin zaferi bahşedecek olan Ya Fettah'a yaklaştıracaktır. Gerçekten her şey Allah müminlere Konstantiniye ve Rum topraklarının tesbih ve tekbir ile fethini nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır buyulan şanlı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi cereyan etmektedir. Mum donanması gece yarısına kadar devam ettikten sonra bütün ışıklar bir anda söndürülüp ortalık zifiri karanlığa gömülür. Bu ürpertici karanlık Bizanslıların yüreklerindeki korkuyu bir kat daha artırır. Ve tarihin yörüngesini değiştirmeye kafasına koyan genç Hakan, paşalarını ve beylerini çağırarak onlara son kez şöyle hitap eder. Ey benim paşalarım, beylerim, cihat arkadaşlarım! Sizi cesaretinizi bir kat daha artırmak için buraya toplamadım. Zafer için üç esas mevcuttur. Halis niyet, fena hareketlerden haya ve emirlere itaat. Sahip olduğunuz liyakati gösterdiniz. Zillet geride, şehadet ileridedir. Sizin başınızda dövüşeceğime yemin ederim. Şimdi mevkilerinize dönüp çadırlarınıza giriniz. Fecirle kalkar kalkmaz namazlarınızı eda edip askerinizi tam bir düzen içinde tertip ediniz. Sakin ve müsterih olunuz. Fakat cenk borusunun sesini duyup sancakların rüzgarla dalgalandığını görünce derhal ileri atılınız. Tacizade Cafer Çelebi, Büyük Fethin arefesi olan bu 28 Mayıs gününü İstanbul Fethihnamesinde şöyle kaleme alır. Asker, hücum gününden haberdar olunca hepsi vücut olup cengi beklemeye koyuldular. Elbiselerini temizleyip vasiyetlerini yazdılar ve gaza niyetine hazır oldular. Aziz dinleyiciler, değerli dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Cihan tarihinin en önemli hadiselerinden biri olan Konstantiniye'nin fethi üzerine hasbihalimize devam ettik. Haftaya fethin gerçekleşmesini ve bu fethin ne anlama geldiğini konuşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalınız.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.